Ayrım 12. Papaz her zaman pilav yemez. Johannes Mario Zimmel. Sayfa 135. 13. kısım. 6 Eylül 1940 günü saat 18.47'de gizli haber alma bölümü Londra'da MI5'e şunu bildirdi. Saat 15.15'ten beri Berlin Gizli Servis Merkezi ile Lizbon'daki Alman Elçiliği arasında çok sık radyo görüşmesi. Mesajlar açık, şifreli değil. Fakat yine de yanıltmak için kapalı bir ifade kullanılıyor. Berlin mesajları Lizbon'daki Alman ticaret ataşesine hitaben. Kendisinden en kısa zaman içinde Jonas adlı tüccarı ele geçirip Almanya'ya göndermesi talep ediliyor. Anlaşıldığı gibi büyük çapta bir adam kaçırma olayı hazırlanıyor. Jonas, Berlin gizli servislerini ilgilendiren önemli bir kişi olmalı. 14. kısım. 6 Eylül 1940 günü saat 22.30 sıralarında Lizbon'daki Alman elçiliğinin haber alma bölümü başkanının evi Lüks Casa Senora de Fatima'da bir toplantı yapıldı. Başkan uzun bacaklı, koyu kestane saçlı dansöz metresi Dolores'i yanından uzaklaştırmıştı. Kendisi Alman elçiliğinin deniz ve hava ataşeleriyle şampanya yudumluyordu. Diğer iki ataşe de bu akşamlık metreslerine izin vermişlerdi. Başkan konuştu.
Baylar, hiç vaktimiz yok. Berlin acele Leven'i istiyor. Teklifleriniz lütfen.
Hava ateşesi cevap verdi. Adamı ilaçla bayıltıp uçakla Madrid'e götürmemizi teklif ediyorum. Oradan da hava yoluyla Berlin'e gider.
Ben buna karşıyım dedi deniz ateşesi. Madrid'de başımız belaya girdi. Hem oradaki hava alanının Amerikan ve İngiliz ajanlarıyla dolu olduğunu da biliyoruz. Bütün yolcuların fotoğrafını çekiyorlar. Madrid'de politik karışıklıklara meydan vermeyi göze alamayız.
Ben de sizinle aynı görüşteyim dedi başkan.
Deniz ateşesi devam etti.
Buna göre Leven'i denizaltı ile nakletmemizi teklif ediyorum. Werner'in Madrid'deki ofisiyle derhal radyo bağlantısı kurabiliriz. Kendisi denizaltı subaylarıyla devamlı ilişki halindedir ve nerede olabileceklerini bilir istendiği zaman. Portekiz sularının dışında kalan herhangi bir bölgeye denizaltı çağırabilecek durumdadır.
Peki tüccar Jonas'ı odası oraya nakledeceğiz?
Bir gemi kiralayabiliriz.
Ya gemiye kadar nasıl götüreceğiz?
Bir fikrim var bunun için.
Ve deniz ateşesi onlara fikrinin ne olduğunu anlattı. 15. kısım. Havaalanının lokantasında ihtiyar bir adam ayaklarını sürüyerek dolaşıp milli kıyafetli bebekler satmaya çalışıyor ama bir tane bile satamıyordu. 8 Eylül 1940 saat gece yarısına yaklaşıyordu. Terminalde aşağı yukarı iki düzine yorgun yolcu uçağın kalkmasını bekliyorlardı. Pencerenin kenarındaki masaya yaklaştı ihtiyar adam. Masada iki kişi viskilerini yudumluyorlardı.
Güzel bebekler, Çingene, İspanyol, Portekizli.
İstemez, teşekkür ederim dedi Thomas Leven.
Gerçek, barış çağındaki gibi.
Öyle olsa bile yine de istemeyiz dedi binbaşı Döbra ya da o sıra kullandığı adla Rafaelo Puntareras.
İhtiyar adam ayaklarını sürüyerek uzaklaştı. Dışarıda Döbra'yı Lizbon'dan Dakar'a götürecek olan uçak pistte yakıt ikmali yapıyordu. Binbaşı duygulanarak Thomas Leven'e baktı. Benim için yaptıklarını hiçbir zaman unutamayacağım.
Aman lafı bile edilmez dedi Thomas. Bu arada kendi kendine düşünüyordu. Gizli servis ajanlarının adlarını değiştirdiğimin farkına varınca gerçekten senin için yaptıklarını unutamayacaksın.
O listeleri benim için sakladın ve Madrid'den kaçmama yardım ettin.
Doğru diye düşündü Thomas ve bu nedenle günün birinde seni dolandırdığım için beni bağışlayabilirsin.
Yüksek sesle sordu. Listeleri ne yaptın?
Gözünü kırptı binbaşı. Seni örnek alarak hostesle arkadaş oldum. Listeler onun eşyaları arasında.
Hoparlörden bir ses yükseldi.
Dikkat! Pan Amerikan Hava Yolları 324 sayılı seferiyle Dakar'a uçacak yolcuları pasaport ve gümrük kontrolüne davet eder. İyi yolculuklar dileriz.
Debra bardağını dikti ve ayağa kalktı.
Yolcu yolunda gerek. Bir daha teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye kadar.
Lütfen Bayan Joseph'in Baker'a hürmetlerimi iletin dedi Thomas Leven. Ve siz de hoşçakalın binbaşı. Çünkü tahmin ederim ki bir daha hiç görüşmeyeceğiz.
Kim bilir, Tanrı'nın dediği olur.
Thomas kafasını salladı. İki gün sonra gemiyle Güney Amerika'ya hareket ediyorum. Avrupa'ya bir daha dönmeyeceğim. Binbaşının kendisini kucaklayıp bir daha öpmesine itiraz etmedi. Bir süre binbaşının pistte uçağa doğru yürüyüşünü seyretti, ona el salladı. Döbra da ona el sallayarak karşılık verdi. Sonra yolcu kabinine girerek gözden kayboldu. Thomas bir viski daha ısmarladı. Uçak pistte hareket edip uzaklaşınca bir an kendini çok yalnız hissetti. Bir süre sonra hesabı ödeyerek masadan kalktı. Havaalanı binasının önü karanlıktı. Sadece bir iki ışık yanıyordu. Büyük bir araba Thomas'ın yanına yaklaştı ve durdu. Şoför arabanın penceresinden kafasını uzattı. ''Taksi senyör?'' Görünürde kimsecikler yoktu. ''Evet'' dedi Thomas düşünmeden. Şoför arabadan çıkarak kapıyı açtı ve eğildi. O anda Thomas garip, çok garip bir şey olduğunu sezinledi. Hemen geriye çekildi. Fakat çok geç kalmıştı. Şoför onu arabanın arka koltuğuna doğru fırlatacak şekilde dizlerinin arkasına bir tekme attı. O arada dört güçlü kol onu kavrayarak arabanın döşemesine indirdi. Kapı büyük bir gürültüyle çarpıldı. Şoför direksiyona geçerek hemen gaza bastı. Pis kokulu ıslak kocaman bir bez Thomas'ın yüzüne yapıştırılmıştı. Kloroform diye geçirdi içinden. Boğularak soluk almak için çırpındı. Bir sesin Hamburg ağzıyla söylediklerini açık seçik duydu. ''Âlâ, âlâ, şimdi bir limana vardık mı işimiz tamamdır.'' Ve Thomas Leven'in kanı şakaklarında uğuldamaya başladı. Kulaklarında çanlar çalıyordu. Bir kuyunun kadife karanlığına düşüyormuş gibi gittikçe daha derine dalarak kendini kaybetti. 16. Kısım. Dostumuz yavaş yavaş kendine geldiğinde hala başı uğulduyordu. Kendini hasta hissediyor ve üşüyordu. İhtiyatlı bir şekilde sağ gözünü açtı. Çok gürültülü bir motoru olan pis kokulu bir balıkçı takasının baş tarafında yatıyordu. Dümende deri ceketli ve kasketli, kısa boylu bir Portekizli duruyordu. Dişlerinin arasına güdük bir pipo sıkıştırmıştı. Denizcinin karaltısının arkasında kalan karadaki ışıklar bir aşağı bir yukarı oynuyordu. İçini çekerek sol gözünü açtı Thomas Leven. Yanındaki sıranın üzerinde kabadayı görünüşlü iki adam oturuyordu. Adamlar siyah ceket giymişlerdi. Suratları da asıktı. Her ikisinin de kaba ve çirkin ellerinde tabancalar vardı. Thomas Leven bir parça doğrularak büyük bir gayretle konuştu.
''İyi akşamlar beyler. Sizinle havaalanında konuşmak pek kısmet olmadı. Biraz da sizin kabahatiniz ya bu. Beni o kadar çabuk alaşağı edip bayıltmamalıydınız.''
Hamburglu konuştu.
''İhtar ediyorum Leven. Kaçmak için en ufak teşebbüsünde silahlarımızı ateşleyeceğiz.''
Öteki sert bir Sakson şivesiyle konuşuyordu.
''Foyan meydana çıktı Herr Leven. Seni evine götürüyoruz.''
Meraklı bir sesle sordu Thomas. ''Dresden'li misiniz?''
''Leipzig. Neden sordun?''
''Hiç, merak ettim de. Gemiden hiçbir şikayetim yok baylar. Ama deniz yoluyla sanırım bizim ev biraz uzak buradan değil mi? Biraz fazla yorulmaz mıyız?''
''Ne çok konuşuyorsun,'' dedi Hamburglu. ''Kafanızı yormanızın gereği yok Herr Leven. Biz bu gemiyle sadece 3 millik karasularını aşacağız.''
Leipzigli ekledi. ''Grid 135Z'ye gidiyoruz.'' Geminin hiçbir ışığı olmadığının farkına vardı Thomas. Denizde gittikçe daha çırpıntılı bir hal alıyordu. Thomas'ın da telaşı gitgide artıyor ama bunu göstermemeye gayret ediyordu.
''Peki Grid 135Z'ye geldiğimizde ne olacak beyler?'' 15 dakika sonra orada bir denizaltı suyun yüzüne çıkacak. Her şey planlandığı gibi geçecek, görürsünüz. Başka türlü olamaz.''
''Alman organizasyonu değil mi?'' diye sordu Thomas kibarca. Kısa boylu dümenci Portekizce konuştu.
''Portekiz sularından çıktık artık. Param nerede?''
Yerinden kalkan Leipzigli sallanarak dümencinin yanına kadar gitti ve ona bir zarf verdi. Dümenci dümeni bağlayarak paraları saymaya başladı. Sonra her şey yıldırım hızıyla birbirini izledi. Büyük bir gölgenin belirdiğini ilk gören Thomas oldu çünkü ileriye doğru bakıyordu. Siyah hayalet gecenin karanlığından çıkarak gemiye doğru geldi. İşaret vermek için bağırmak istedi Thomas fakat son anda dilini ısırarak buna engel oldu. ''Hayır'' diye düşündü, ''bağırmamalıyım, sesini çıkarma şimdi.'' Işıldaklar ortalığı aydınlattı. Birbirinin peşi sıra 3 kere düdük çaldı. Sonra birden gölge gittikçe hızlanarak yaklaşan bir yat şeklini aldı. Portekizli dümenci çılgın bir çığlık atarak derhal dümeni kırdı. Artık çok geçti. Korkunç bir gürültüyle yat ufak balıkçı teknesine iskele tarafından bindirdi. Hamburglu'nun tabancası elinden havaya uçtu. Leipzigli ise yere yuvarlandı. Sonra her şey tersine döndü. Yatın güvertesi içine girdikçe ufak tekne batıyordu. Görünmez güçlü bir yumruk Thomas'ı havalandırdı ve buz gibi soğuk sulara attı. Bir sürü ses, bağırtı, küfür, anlaşılmaz emirler ve hepsinin yanı sıra devamlı öten canavar düdüğünü duyuyordu Thomas. O sıra halata bağlı bir simitin yattan kendisine atıldığını gördü. Yuvarlak ve beyaz cisim yanına düştü. Hemen yakaladı Thomas ve ip gerilerek onu yata doğru çekmeye başladı. Gözlerini kırpıştırarak simidin üzerinde yazılı harfleri okumaya çalıştı. Baby Ruth. Tanrım diye düşündü. Kulüpte bir de bunu anlatırsam kuşkusuz yalan söylediğimi sanırlar. 17. Kısım. Viski mi yoksa rom mu? Viski rica edeyim. Buzlu mu yoksa sodayla mı içersiniz? Sade buz lütfen. Bir de mümkünse bardağı yarıya kadar doldurun. Ben çok çabuk hastalanırım da dedi Thomas Lieben. Daha 15 dakika önce Thomas Alman gizli servisinin elinde esirdi. Sonra Atlantik Okyanusu'na düşmüş, gerçek sayılamayacak kadar lüks bir kabinde, yine gerçek olması şüpheli yumuşak bir yatağın üzerinde sıcak battaniyelere sarılı oturuyordu. Hayatında ilk kez gördüğü bir adam barın başında ona içki hazırlıyordu. Kendini oldukça keyifli hissediyordu Thomas. Hayatta insanın başına ne garip şeyler geliyor diye düşündü. Adam içkisini getirdi. Bu arada kendisi de içkiden büyük bir yudum almıştı. Gülümseyerek bardağını kaldırdı. Cheerio! Cheerio diye karşılık verdi Thomas ve büyük bir yudum aldı. Kloroformun berbat tadını boğazımdan atabiliyorum diye geçirdi aklından. Güverteden garip bir böğürtü geliyordu. Kimden geliyor ses? Bizim ve sizin dümencinizden, kazadan kimin sorumlu olduğunu tartışıyorlar da diye cevap verdi yabancı. İyi dikilmiş, kusursuz mavi bir ceket giyiyordu. Gözlerinde de kendine çok okumuş hava veren demir çerçeveli gözlükler vardı. Tabii kabahat sizin dümencinindi. Hava karardıktan sonra insan ışık yakmadan yola çıkmaz. Biraz daha buzu ister misiniz? Hayır, teşekkür ederim. Benimle birlikte gemide olan adamlar nerede? Aşağıdalar. Sanırım başka bir yerde olmalarını istemezdiniz. Üstü kapalı laf etmek yok diye düşündü Thomas. Bari ben de hemen durumu ele alayım. Hayatımı kurtardığınız için size teşekkür etmeliyim. Boğulmaktan kurtarmanız söz konusu değil dedi Thomas. Sağlığınıza tüccar Jonas. Sizin henüz isminizi öğrenemedik. Tanrı'ya şükür dedi Thomas. Tahmin ederim ki adınızın ne olduğunu siz de bana söylemek istemiyorsunuz değil mi? Evet söylemem. Bütün kağıtlarımın Konsolos Estrella'nın villasında kilit altında olması büyük talih. Şimdiye kadar zaten hep böyle bir şey olmasını bekledim. Anlıyorum, sizin gibi önemli birinin ancak üst kademede açıkça konuşabileceğini takdir ediyorum. Önemli kişi mi? Pek tabii. Yani ben şimdi önemli bir kişi miyim? Tahmin ederim Jonas, çünkü Alman gizli servisi sizi Portekiz'den denizaltı ile kaçırmaya kalkıştı. Son 48 saatte onları ne kadar meşgul ettiğinizi tahmin edemezsiniz. Yaptıkları plan müthiş bir şeydi canım. Berlin merkezi Lisbon şubesi Grid 135Z'de denizaltı ile buluşma. Alman gizli servisi bu kadar heyecanlanmayalı aylar oluyor. Tüccar Jonas, tüccar Jonas. Tüccar Jonas ne pahasına olursa olsun Berlin'e getirilmeli. Bir de soruyorsunuz bana önemli biri olup olmadığınızı. Jonas, bir şey mi oldu? Acaba bir viski daha alabilir miyim? Oldukça sert bir viski Thomas'a sunuldu. Adam kendi kadehine de bir viski daha aldı, mırıldanıyordu. Bir taraftan $5,000 gelirken Baby Ruth'un bir şişe viskisini bitirmenin lafı bile olmaz. Neden bahsediyorsunuz, $5,000 mı? Güldü gözlüklü adam. Herhalde bu arada bir gizli servis ajanıyla konuştuğunuzun farkına varmışsınızdır. Herhalde. Bana Roger diyebilirsiniz. Tabii gerçek adım değil bu. Sahte olduktan sonra da adın ne olursa olsun fark etmez değil mi? Tanrım, yine aynı şeyler tekrarlanacak diye düşündü Thomas Lieben. Dikkat etmem gerekli. Almanlardan yakayı kurtardım, şimdi de İngilizlerden kurtulmam gerek. Zaman kazanmalı, durumu gözden geçirmeli ve dikkatli hareket etmeliyim. Hakkınız var Roger, ama bu $5,000 da ne oluyor ve Baby Ruth da ne? Dinle Jonas, Alman telsizinde senin hakkında bu kadar heyecanlı haberler geçtiğini anlar anlamaz biz, yani Lisbon'da bulunan İngiliz gizli servis mensupları, derhal MI5 ile temasa geçtik. MI5 de kim? Entelijans servisinin başı. Evet anlıyorum dedi Thomas, viskisinden bir yudum aldı, bu arada da düşünüyordu. Avrupa cinayet okulu haline geldi. Bu çılgın kıtadan bir ayrılabilsem ne kadar memnun olacağımı bilemezsin. İşte bunun üzerine MI5 harekete geçmemiz için bize talimat verdi. Anlıyorum. Yıldırım hızıyla harekete geçtik. Tabii. Tüccar Jonas'ın nazilerin eline geçmeyeceğine karar vermiştik. Baby Ruth'un şerefine bir kadeh daha viski içelim. Baby Ruth'un ne olduğunu bana da söylerseniz çok memnun olacağım.
65 yaşında ve sağır olan Bayan Ruth Woodhouse, iki kalp kriziyle 5 kocanın hakkından gelmiştir.
Maşallah!
Woodhouse çelikleri, Woodhouse tankları ve Woodhouse makineli tüfeklerinden bahsedildiğini hiç duymadınız mı? Amerika'nın en eski silah fabrikalarından biri.
Maalesef duymadım. Öyleyse bilginizin çok kıt olduğunu söyleyebilirim.
Şimdi öğrenmiş oldum, teşekkür ederim.
Rica ederim. Bu yatın sahibi de o. Şu anda kendisi Lizbon'da kalıyor. Denizaltı kullanacaklarını anlar anlamaz hemen onunla ilişki kurduk. O da yatını 5.000 dolara emrimize verdi.
İsminin Roger olduğunu söyleyen adam bara döndü.
Her şey planlandığı şekilde oldu bitti Jonas. Hata yapılamazdı.
Bu lafları bu gece bir kere daha duymuştum diye aklından geçirdi Thomas. İngiliz organizasyonu dedi kibarca. Amerikalı milyonerin barına adeta hücum ediyordu Roger. Neşeli bir sesle Thomas'a seslendi.
Seni adım adım takip ettik Jonas. Gece gündüz peşinde adam vardı. Ben de burada Grid 135Z'de pusu kurdum. Almanların seni havaalanından kaçırdıklarını bana telsizle haber verdiler. Sonra balıkçı gemisi yola çıktı.
Peki şimdi ne olacak?
Her şey plana göre cereyan edecek. Portekiz gemicisi ihmalden ötürü tutuklanacak tabii. Kazaya o sebep oldu. Telsizle haber verdik bile. Kaptanı ve iki Alman dostunu teslim almak için biraz sonra bir polis botu buraya gelecek.
Onlara ne yapacak polis?
Hiçbir şey. Zaten şimdiden küçük bir gezintiye çıkmak istediklerini söylediler.
Peki ben ne olacağım?
Seni Portekiz'deki İngiliz Entelijans Servisi Başkanı'nın bulunduğu villaya, gerekirse hayatın pahasına sağ ve sağlam teslim etmekle görevliyim. Yoksa Alman dostlarınla birlikte gitmeyi tercih mi ederdiniz?
Rica ederim Roger, tabii ki istemem dedi Thomas. Zoraki gülümsedi. Alnınızdaki bu ıslaklık deniz suyu mu yoksa yine korku teri mi bastı? 18. Kısım. Thomas'ı Lizbon'dan kaçırmak için Almanlar eski bir makam arabası kullanmışlardı. İngilizler de onu bir Rolls-Royce'la Lizbon'a geri getirdiler. Ölümsüz soyluluk. Üzerine ejderhalar, içli sabahlık ve ayağına yine aynı renkte terlikler giymiş olan Thomas, arabanın koltuklarına yaslanmıştı. Baby Ruth yatında sadece bu giysileri bulabilmişti. Islak elbise ve iç çamaşırları önde şoförün yanındaydı. Thomas'ın yanında dizinde bir tüfekle Roger oturuyordu. Dişlerinin arasından konuştu.
Korkulacak bir şey yok Jonas. Sana bir zarar gelmeyecek. Araba zırhlıdır, camları da kurşun geçirmez. Kimse bizi ateş edemez.
Şu halde gerekirse nasıl dışarı ateş edebileceğini sorabilir miyim? İngiliz ajanı bu soruya cevap vermedi. Araba lüks tatil köyü Estoril'in yanından geçerek güneşin doğduğu tarafa hızla yol aldı. Gökyüzü ve deniz sedef rengindeydi. Limanda birçok gemi demirliydi. Bugün 9 Eylül diye düşündü Thomas. Yarın General Carmona Güney Amerika'ya doğru yola çıkıyor. Acaba yetişebilecek miyim? İngiliz entelijans şefinin konforlu villası hurma ağaçları arasındaydı. Villa Arap mimarisine uygun olup tefecilikten zengin olan Alvarez'e aitti. Alvarez'in bunun gibi iki villası daha vardı. Bu villayı İngiliz elçiliğinde çalışan entelijans şefine kiralamış, diğerini ise onun Amerikalı meslektaşına vermişti. İngilizlerin kiralamış olduğu villanın girişinde Casa do Sul yazılmıştı yaldızlı harflerle. Pembe çizgili bir pantolon ve yeşil kadife ceket giymiş olan uşak kalın kaşlarını kaldırarak ağır demir kapıyı açtı. Sessizce Thomas'ın önünde eğildi. Sonra kapıyı kapayarak misafirlerini büyük bir hol, şömine, merdiven ve Alvarez'in portrelerini yanından geçirerek kütüphaneye götürdü. Sırtını rengarenk kitap ciltlerine vermiş olan yaşlıca bir adam onları bekliyordu. İnanılmayacak kadar İngiliz'e benziyordu. Bakımlı görünüşü, üzerine oturan gri flanel kostümü, bakımlı asker bıyığı ve yine askerce duruşu, kısacası tümü Thomas Lieven tarafından takdir edildi.
''Görevimi yerine getirdim.'' dedi Roger yaşlı adama. ''Valla aferin Jack.'' dedi ve Thomas'ın elini sıktı. ''Günaydın Jonas. İngiliz topraklarına hoş geldin. Sek viski?''
''Kahvaltıdan önce içki içmek adetim değildir efendim.''
''Anlıyorum. Prensiplerinize sadıksınız demek. Güzel.''
Gri elbiseli adam Roger'a döndü. ''Yukarıya Charlie'in yanına çık ve ona MI5 Kod Cicero ile ilişki kurmasını söyle. Mesaj güneş batıdan doğuyor.''
''Derhal efendim.'' Roger odadan çıktı. Adam döndü ve Thomas'a hitap etti. ''Bana Shakespeare diyebilirsin Jonas.''
''Memnun oldum Mr. Shakespeare.''
Neden olmasın diye düşündü Thomas. Fransa'da sizin meslektaşınız olan birine de bir zaman Jüpiter diye hitap ederdim. Bu gibi şeyler sizin hoşunuza gidiyorsa.
Anladığıma göre Fransızsın Jonas.
Evet.
İlk anda öyle tahmin etmiştim. Gözüm hiç yanılmaz. İnsan yaratılışını iyi bilirim. Vive la France monsieur.
Teşekkür ederim Mr. Shakespeare.
Mr. Jonas, sizin gerçek adınız nedir?
Eğer söylersen bir daha yakamı kurtaramam diye aklından geçti Thomas'ın. Cevap verdi.
Özür dilerim ama durumum gerçek kimliğimi açıklamamı engelleyecek kadar ciddi.
Monsieur, ülkem için çalışmayı kabul ederseniz Londra'ya kadar sağ salim gidebilmenizi şerefim üzerine garanti ederim. Bu arada sizi Nazilerin pençesinden kurtarmış olduğumuzu da unutmayın.
Bu da hayat mı diye düşündü Thomas.
Çok yorgunum Mr. Shakespeare. Kendimden geçmek üzereyim. Bir şeye karar verebilmem için önce biraz uyumam gerek.
Tamamen size hak veriyorum Monsieur. Emrinize bir oda ayrılmıştır. Kendinizi konuğum sayın lütfen.
Yarım saat sonra Thomas sessiz ve rahat bir odada yumuşak, rahat bir yatakta yatıyordu. Güneş yükselmişti. Parkta bir sürü kuş ötüyordu. Odanın kapısı dıştan kilitliydi. İngiliz konukseverliği dünyaca ünlüdür diye düşündü Thomas. Üzerine yoktur.
19. kısım. Dikkat, saat ayarı. Gong vurduğunda saat tam 8 olacak. Günaydın sayın dinleyiciler. Şimdi Radyo Lisbon size günün ikinci haber bültenini sunuyor. Londra, dün gece Alman bombardıman uçakları yine İngiliz başkentine yoğun saldırılarda bulunmuşlardır. Derin derin soluk alıp ellerini ovuşturan siyah saçlı heykel vücutlu konsolos Estrella Rodriguez yatak odasında bir uçtan öbürüne durmadan gidip geliyordu. Çok yorgun görünüyor, kıvrık üst dudağı titriyordu. Estrella bir sinir nöbeti geçirmek üzereydi. Önceki gece bir dakika bile gözlerini yummamıştı. Son birkaç saat ise bir kabustu. Jean, sevgili Jean'ı eve gelmemişti. Onun esrarengiz arkadaşını havaalanına götürdüğünü biliyordu. Havaalanına da telefon etmişti. Fakat orada hiç kimse Monsieur Jean Leblanc hakkında bir şey bilmiyordu. Bu arada radyonun hala yayın yapmakta olduğunun farkına vardı. Birden durdu ve spikerin sesine kulak kabarttı.
Günün ilk saatlerinde Amerikan yatı Baby Ruth, 3 millik Portekiz karasularının hemen dışında seyrederken bir Portekiz teknesiyle çarpıştı. Yatın mürettebatı batan gemiden birçok kişiyi kurtardı. Bu arada sahil muhafaza olay yerinin çok yakınında bir denizaltı gördü. Denizaltı dalarak derhal uzaklaştı.
Baby Ruth'un kaptanı Edward Marks dikkatsizlik edip yatı tehlikeye düşürdüğü için balıkçı teknesinin kaptanını suçlamıştır. Geminin ikisi Alman, biri de Fransız vatandaşı olan üç yolcusu...
Estrella küçük bir çığlık attı. Sorulanları cevaplandırmaktan kaçınmışlardır. Olayın iki yabancı devletin gizli ajanlarının da adının karıştığı bir kaçırma teşebbüsüyle yakından ilişkisi olduğu sanılmaktadır. Soruşturmaya devam edilmektedir.
Baby Ruth'un limandan çıkması geçici olarak yasaklanmıştır. Teknenin halen Aviz Oteli'nde kalmakta olan Amerikalı milyoner Ruth Woodhouse adına kayıtlı olduğu anlaşılmıştır.
Haberleri dinlediniz. Bugün akşama kadar ve yarın hava.
Konsolos yavaş yavaş ilk şokun etkisinden kurtuluyordu. Radyoyu kapatıp aceleyle giyindi. Jean içine doğmuştu zaten. Jean'ın başına kötü bir iş gelmişti herhalde. Neydi o milyoner kadının adı?
Tamam, Woodhouse. Ruth Woodhouse, Aviz Oteli.
20. kısım. Lüks Casa do Sul malikanesinin kütüphanesine girerken yaşlı uşak yine kaşlarını kaldırdı. Müzikal bir sesle İngiliz entelijans şefine konukları tanıttı.
Senora Rodriguez, sizinle görüşmek istiyor efendim.
Adının Shakespeare olduğunu söyleyen adam çevik bir hareketle yerinden kalktı. Yine çevik bir yürüyüşle üzerine iyice oturan beyaz keten elbiseli, fazlaca boyalı ve ürkek bir karaca yandıran güzel konsolosun yanına yaklaştı. Genç kadının elini öptü, uşak salondan çekildi. İngiliz entelijans servisi şefi Estrella'yı şahane bir iskemleye oturttu. Estrella heyecandan konuşamıyordu. Bu onun için az rastlanır bir olaydı. İngilizlerin en büyük ozanının adını kullanan adam Estrella'ya hitap etti.
Yarım saat kadar önce Mrs. Woodhouse'la telefonda konuşuyordum. Onu da ziyaret etmiş olduğunuzdan haberdarım senyora.
Estrella ses çıkarmadan başını salladı.
Mrs. Woodhouse bizim iyi bir dostumuzdur. Kendisi de bana sizin iyi bir dostunuz için endişe ettiğinizi bildirdi.
Estrella ağzından çıkacak kelimelerin sebep olacağı karışıklıktan habersizdi.
Evet, Jean için endişe ediyorum. Zavallı talihsiz canım.
Jean mı?
Jean Leblanc, bir Fransız, dün ortadan kayboldu. Meraktan neredeyse aklımı oynatacağım. Bana bir yardımınız dokunur mu? Başına gelenler hakkında bir fikriniz var mı? Bana gerçeği söyleyin, yalvarırım.
Shakespeare başını esrarengiz bir şekilde salladı.
Benden bir şey saklıyorsunuz.
Konsolos kendini tutamadı.
Hissediyorum, biliyorum. Acıyın senyor, ne olur konuşun. Zavallı canım, o zalim heriflerin eline mi düştü yoksa öldü mü?
Shakespeare ince, süt beyaz, aristokratik elini havaya kaldırdı.
Hayır, hayır saygıdeğer senyora, başına hiç öyle bir şey gelmedi. Size iyi haberlerim var.
Ah, doğru mu söylüyorsunuz?
Birkaç saat önce buraya aradığınız kimseye benzeyen biri geldi.
Ulu tanrım, ulu tanrım.
Şimdi onu uyandırması için uşağı yolladım. Herhalde birkaç dakikaya kadar burada olur.
Kapı vuruluyordu.
Ah evet, geldi, buyurun.
Kapı açıldı. Önce uşak göründü. Onun yanından geçerek Thomas Lieven kütüphaneye girdi. Ayağında terlikler vardı. Bacakları ise çıplaktı. Sırtına da Baby Ruth'la bulduğu sabahlığı almıştı.
Jean!
Estrella'nın çığlığı odayı doldurdu. Ayağı halıya takılarak sevgilisine doğru atıldı ve kendini onun göğsüne attı. Thomas'ın hareketsiz vücuduna sarılmış, soluk soluğa onu okşayıp öpüyordu. Sonra kekeleyerek konuştu.
Jean, Jean sevgilim, biriciğim. Hayatta ve burada olduğunu bilmek beni dünyanın en mutlu kadını yaptı.
Gülümseyerek eğildi Shakespeare. Sonra kibarca konuştu.
Şimdi sizi Senyora ile yalnız bırakacağım Mr. Leblanc. Birazdan görüşürüz.
Thomas gözlerini kapattı. Estrella'nın öpücük sağanağının altında bir taraftan da düşünüyordu.
Her şey bitti. Şimdi mahvoldum. Özgürlük, General Carmona ve Güney Amerika. Her şeye elveda.
21. Kısım. Telsizci Charlie Kaza Dosul'un üst kattaki odasında oturuyordu. Sabah melteminin etkisiyle pencerenin dışındaki hurma ağaçlarının dalları hafifçe kıpırdıyordu. Shakespeare heyecanla içeri daldığında Charlie tırnaklarına manikür yapmakla meşguldü.
Haydi iş başına, MI5'e mesaj, çok acele. Jonas'ın gerçek adı Jean Leblanc. Stop, talimat bekliyoruz.
Charlie mesajı şifreye göre yazıp telsizi çalıştırdı ve sinyalleri yollamaya başladı. Bu arada Shakespeare odadaki büyük hoparlörün önüne oturdu ve üzerindeki 7 düğmeden birine bastı. Düğmede kütüphane mikrofonu yazılıydı. Araç önce bir takım sesler çıkardı, sonra Shakespeare Thomas Lieven ile güzel Estrella arasındaki şu konuşmaya kulak misafiri oldu.
''Peki sevgilim, nasıl oluyor da tehlikeye girdiğin için beni sorumlu tutuyorsun? Ben nasıl senin?''
''Buraya gelmemeliydin.''
Fakat üzüntü ve meraktan neredeyse çıldıracaktım, öleceğimi zannettim.
Adımı da söylememeliydin.
Shakespeare kendi kendine güldü.
Neden, ama neden?
Çünkü adımı kimse bilmemeli.
Ama sen bir Fransızsın, İngilizlerin dostu, müttefikisin.
Yine de sus şimdi, ayak sesleri duyuldu.
Eminim burada da onlardan olduğuna, buralarda bir yerde... Ah evet, buldum, masanın altında.
Hoparlörden ıslıklar çıkmaya başladı, sonra büyük bir gürültü oldu ve ses kesildi. Shakespeare takdir etti. İşte sana kurnaz bir şeytan. Mikrofonu bulup yok etti. Birkaç dakika sonra telsizcinin hızla bir mesaj kaydettiğini gördü.
MI5'ten mesaj mı var?
Charlie başını salladı. Londra'dan gelen mesajın şifresini çözdükçe genç sağlıklı yüzü rengini kaybetti. Mırıldandı. Vay vay vay.
Ne oluyor?
Shakespeare kağıt parçasını elinden çekerek aldı, okumaya başladı.
MI5'ten Shakespeare, Lisbon'a. Jean Leblanc adını kullanan kişinin gerçek kimliği Alman ajanı Thomas Lieven, Fransız gizli servisinde çalışanların adlarını sahte bir listesini vererek bizi tuzağa düşürmüştür. Ve her ne pahasına olursa olsun adamı bırakmayın. Özel bir uçak yola çıkmıştır. Talimatlarına göre hareket edin. Mesaj bitti.
Shakespeare korkunç bir küfürle kağıt parçasını yere çalıp koşarak odadan çıktı. Basamakları ikişer ikişer atlayarak merdivenleri indi ve kütüphaneye koştu. Holde acı bir olayla karşılaştı. Büyük ön kapı ardına kadar açıktı. Kütüphaneninki de öyle. İkisinin ortasında yerde nefis şarkalısının üzerinde hareketsiz biri yatıyordu. Bu uşaktan başkası değildi. Kütüphaneye koştu Shakespeare, oda bomboştu. Havaya hala bir parfüm kokusu hakimdi. Bu kez parka koştu Shakespeare. Kırmızı bir taksi büyük gürültüler çıkararak harekete geçiyordu. Tekrar hole koştu, kibar uşak henüz kendine geliyordu. İnleyerek ve başının arkasındaki ağrıyan yeri yoklayarak halının üzerinde doğruldu.
''Nasıl oldu bütün bunlar?''
Adam judo uzmanı efendim. Hanımla onun kütüphaneden çıktığını görünce durdurmaya çalıştım. Fakat yıldırım hızıyla hareket etti. Beni yere savurdu ve kendimi kaybettim.
12. ayrımın sonu. Sayfa 149.